Ayrım 27. Son Baba, Mario Puzo, sayfa 254. Cross'u ertesi sabah tembih ettiği gibi telefonla erkenden uyandırdılar. O gün çok işi vardı. Dante'nin bütün borç senetlerini kasadan alması ve hesabın üzerinde oynayarak borcu ortadan kaldırması gerekiyordu. Rolls'la ilgili belgelerin koca Tim'den geri alınması için de bazı ayarlamalar yapacaktı. Giorgio'nun hazırlattığı kağıtlara göre koca Tim ancak bir ay sonra Rolls'un sahibi sayılabilecekti. Tam Giorgio'nun yapacağı bir şeydi bu. Cross çalışırken Loretta Lang ona telefon etti. Oteldeydi ve Cross'u hemen görmek istiyordu. Cross bunun Claudia ile ilgili olabileceğini düşünerek güvenliğe onu dairesine getirmelerini emretti. Loretta genç adamı iki yanağından öptü, sonra da Julia ile Dante'nin arasında geçenleri anlattı. Dante kendini Steve Sharp diye tanıtmış ve barbut masasında 100 bin dolar kaybetmişti. Bu üç kadını etkilemiş, Julia da genç adamla yatmaya karar vermişti. Üçü oraya bir gece için dinlenmeye ve kumar oynamaya gelmişlerdi. Ama şimdi Steve'in bir rezalet çıkarabileceğini düşünüyor ve çok korkuyorlardı. Cross anlayışlı bir tavırla başını salladı. Dante'nin o büyük operasyondan önce böyle bir şey yapması budalalık diye düşünüyordu. Aşağılık köpek, bulduğu kadınlara kumar oynamaları için siyah fişler de veriyor. Sonra Loretta'ya sakin sakin, onu tanıyorum tabii dedi. Senin yanındaki iki kadın kim? Loretta Cross'u oyalamaması gerektiğini biliyordu. Ona iki adı da verdi. Cross güldü. Siz üçünüz böyle şeyleri sık sık yapıyor musunuz? ''Biraz eğlenmemiz gerekiyor.'' Cross kadına anlayışla gülümsedi. ''Pekala, arkadaşın adamın odasına gitmiş, soyunmuş. Şimdi tecavüze uğradım diye bağırmak mı istiyor, yoksa istediği başka bir şey mi?'' Loretta telaşla ''Hayır, hayır.'' dedi. ''Biz sadece adamın bu olaydan söz etmemesini istiyoruz. Konuşursa mesleğimiz açısından büyük bir felaket olur.'' Cross o konuşmayacak diye söz verdi. Garip biridir. Aslında dikkati çekmekten hoşlanmaz. Ama beni dinle ve bir daha ona yaklaşmayın. Üçünüzün de daha dikkatli davranması gerekiyor. Bu son sözler Loretta'yı sinirlendirdi. Üç kadın eğlencelerini sürdürmeye karar vermişlerdi. Bir tek aksilik yüzünden korkacak değillerdi. Zaten aslında o kadar korkunç bir şey de olmamıştı. Onun konuşmayacağını nereden biliyorsun diye sordu. Cross ciddi bir tavırla ona baktı. Ondan bana bu iyiliği yapmasını isteyeceğim. Loretta gittikten sonra gizli kamera dosyasını istetti. Bu filmler bütün müşteriler kayıt defterini imzalarken çekiliyordu. Cross filmleri inceledi. Artık bilgisi olduğu için Loretta'nın yanındaki iki kadının kimliklerini anlamak kolaydı. Dante bu bilgiyi edinmemekle aptallık etmişti. Pippi öğle yemeği için oğlunun dairesine geldi. Ondan sonra Los Angeles'a gidecek ve koca Tim operasyonu ile ilgili hazırlıkları kontrol edecekti. Cross babasına Loretta'nın söylediklerini anlattı. Pippi başını salladı. O küçük piç zamanlamayı alt üst edebilirdi. Her şey mahvolurdu o zaman. Dante'ye o lanet olasıca şapkayı giymemesini söyledim ama hala giyiyor. Cross bu operasyonda dikkatli davran dedi. Gözünü Dante'den ayırma. Pippi operasyonu ben planladım diye hatırlattı. Dante'yi bu akşam Los Angeles'ta gördüğüm zaman her şeyi yeniden gözden geçiririz. Cross Giorgio'nun Rolls'la ilgili belgeleri koca Tim'in arabayı ancak bir ay sonra almasını sağlayacak şekilde hazırladığından söz etti. Böylece adamın ölümünden sonra otel arabayı geri alabilecekti. Pippi. Giorgio'dan da böyle bir şey beklenirdi zaten dedi. Don ise arabanın adamın çocuklarına kalmasını sağlardı. Koca Tim Snedden iki gün sonra Vegas'tan ayrıldı. Zanado oteline 60 bin dolar borçlanmış ve senetler imzalamıştı. Akşama doğru Los Angeles'a uçtu. Bürosuna gidip birkaç saat çalıştı. Sonra eski karısı ve iki çocuğuyla akşam yemeği yemek için arabayla Santa Monica'ya gitti. Cepleri deste deste 5 dolarlık banknotlarla doluydu. Onları çocuklarına verdi. İçi gümüş dolarlar dolu bir kutuyu da. Karısı içinse bir çek getirmişti nafaka için. Zaten böyle yapmasaydı kadın onun eve gelmesine izin vermeyecekti. Koca Tim çocuklar gidip yattıktan sonra karısına çok dil döktü. Ama kadın onunla yatmaya yanaşmadı. Aslında Vegas'tan sonra onun da bunu pek istediği yoktu, o da başka. Ama bir yoklama yapmak gerekiyordu, karşılığını vermeden bir şeyler alabilmek için. Ertesi gün dolandırıcı koca Tim'in bir haydi başı ağrıdı. İki vergi memuru onu korkutarak biraz ödeme yapmasını sağlamaya çalıştılar. Ama koca Tim vergi mahkemesine gideceğini söyleyerek onları dışarı attı. Sonra konserve dolu depoya gitmesi gerekti. Ardından da reçetesiz satılan ilaçların konduğu yere. Koca Tim bunları ucuza almıştı çünkü son kullanma tarihleri yaklaşmıştı. Tabii bu tarihlerin değiştirilmesi gerekecekti. Öğle yemeğinde bir dizi süpermarketin sahibi olan bir şirketin müdür yardımcısıyla buluştu. Adam konserveleri ve ilaçları satın alacaktı. Koca Tim yemek sırasında müdür yardımcısına içinde 10 bin dolar olan bir zarfı usulca verdi. Yemekten sonra iki FBI ajanı Koca Tim'e sürpriz bir ziyaret yaptı. Kumarbaza aleyhinde dava açılan bir kongre üyesiyle olan ilişkilerini sordular. Koca Tim canınız cehenneme diyerek onları kovdu. Dolandırıcı Koca Tim korku nedir bilmezdi. Belki bunun nedeni iri yarı olmasıydı ya da belki kafasının bir tahtası eksikti. Yalnız insanlara değil doğaya da savaş açmıştı. Doktorlar ona yemek yiyerek kendini öldürdüğünü, rejim yapması gerektiğini söyledikleri zaman kumarbaz buna razı olmamıştı. Onun yerine daha tehlikeli olan mide bypass ameliyatını tercih etmişti ve her şey harika olmuştu. Şimdi her istediğini yiyor ve bunun bir zararını görmüyordu. Koca Tim parasal imparatorluğunu da aynı biçimde kurmuştu. Anlaşmalar yapmış ama bu işler kazanç getirmediği zaman kontratlara uymaya yanaşmamıştı. Ortaklarına ve dostlarına ihanet etmişti. Herkes dava etmişti onu. Ama hepsi de alacaklarından daha az bir paraya razı olup davadan vazgeçmişlerdi. Bu gelecekle ilgili önlemler almayan biri için başarı dolu bir yaşam demekti. Koca Tim her zaman sonunda kendisinin kazanacağına inanıyordu. İstediği zaman şirketlerini batırıyor, tatlı dille kişisel düşmanlıkları ortadan kaldırıyordu. Kadınlar konusunda daha da gaddardı. Onlara alışveriş merkezleri, apartmanlar, butikler vaat ediyordu. Ama sonunda kadınlar Noel'de küçük bir mücevher ve doğum günlerinde önemsiz bir çekle yetinmek zorunda kalıyorlardı. Para az sayılmazdı ama başlangıçta vaat edilen kadar değildi. Koca Tim sürekli bir ilişki istemiyordu. Sadece elinin altında istediği zaman yatabileceği birileri olmalıydı. Tüm bu ayak oyunlarına bayılıyordu. Yaşamı ilginç yapanlar da bunlardı. Los Angeles'ta bağımsız bir bahisçiye futbol maçları yüzünden 70 bin dolar takmıştı. Bahisçi kafasına tabancayı dayadığı zaman da canın cehenneme demiş, sonra da adama borcuna karşılık 10 bin dolar vermeyi önermişti. Bahisçi de kabul etmişti bunu. İşte kumarbaz bu nedenle Pippi Dellaena'nın o gece için yaptığı esrarlı hazırlıklara hiç şaşmadı. Bu adam da kendisi gibi üçkağıtçıydı. Onunla gerektiği biçimde baş edilirdi. Yani pek çok şey vaat eder, karşılığında az bir ödül verirdi. Steve Sharp'a gelince Koca Tim'in burnuna müthiş bir fırsatın kokusu geliyordu. Bu sayede epey para götürebilecekti. Bu ufacık tefecik genç adamın bir günde kumarda en aşağı 500.000 kaybettiğine tanık olmuştu. Bundan da otelde büyük bir kredisi olduğu anlaşılıyordu. Steve Sharp'ın hatırı sayılacak kadar para kazanacak durumda olduğu belliydi. Tam Süper Kupa oyunu için biçilmiş kaftandı. Hem bahisler için para verecek durumdaydı hem de bahisçiler ona güvenirlerdi. Ne de olsa o adamlar bilmedikleri kişilerin milyonluk bahislere girmesine izin vermezlerdi. Koca Tim ondan sonra bir daha Vegas'a gittiğinde olacakları düşünerek hayal kurdu. Sonunda ona da bir villa vereceklerdi. Oraya kimleri davet edeceğini düşündü. Konuklar zevkle mi ilgili olmalıydılar, işle mi? İleride dolandıracaklarını mı çağırmalıydı yoksa sadece kadınları mı? Sonunda Pippi ve Steve Sharp'a akşam yemeği yiyeceği saat geldi. Koca Tim eski karısıyla iki çocuğuna telefon ederek onlarla biraz konuştu, sonra da yola çıktı. Yemeği Los Angeles rıhtımlarının yakınındaki küçük bir balık lokantasında yiyeceklerdi. Araba parkında görevli yoktu. Koca Tim otomobilini kendi park etmek zorunda kaldı. Lokantada onu şef garson karşıladı, koca Tim'e şöyle bir baktı ve onu Pippi de Lena'nın beklediği masaya götürdü. Koca Tim Abbraccio konusunda ustaydı, hemen Pippi'yi kucakladı. ''Steve nerede? O benimle dalga mı geçiyor? Böyle saçmalıklarla kaybedecek zamanım yok.'' Pippi bütün sevimliliğini takındı. Koca Tim'in omzuna vurarak ''Ben neyim?'' diye sordu. ''Kıyılmış karaciğer mi? Otur da nefis balıklar ye. Şimdiye kadar yediklerinin en harikası olacak. Steve'i daha sonra göreceğiz.'' Şef garson sipariş almak için gelince Pippi ona ''Her şeyin en iyisini istiyoruz.'' dedi. ''Lokantadakilerin çoğunu da. Bu dostum yemek yeme şampiyonu. Sofradan aç kalkarsa o zaman gidip Vincent'la konuşurum.'' Şef garson güvenle gülümsedi. Mutfağının kalitesini biliyordu. Bu lokanta Vincent Clericuzio'nun imparatorluğunun bir parçasıydı. Polis koca Tim'in izini sürerken oraya geldiği zaman karşılarına dimdik bir duvar çıkacaktı. Sırayla midye, tarak, karides, sonra da ıstakoz yediler. Koca Tim için 3 ıstakoz, Pippi'ye de 1. Tabii Pippi'nin yemeği koca Tim'inkinden çok önce bitti. ''Steve benim dostum.'' diye açıkladı. ''Sana şimdi uyuşturucu işinin ondan sorulduğunu söyleyebilirim. Bu seni korkutuyorsa bunu şimdiden söyle.'' Koca Tim, ''Bu beni şu ıstakoz kadar korkutuyor.'' diyerek dişlediği iri kıskacı Pippi'ye doğru salladı. ''Başka?'' Pippi onun her zaman kara para aklaması gerekiyor dedi. ''Anlaşmanıza bu da dahil.'' Koca Tim yemeğin zevkini çıkarıyor, okyanusun bütün o tuzlu baharatı genzine doluyordu. ''Harika, ben bütün bunları biliyorum ama nerede o herif?'' Pippi yatında diye cevap verdi. ''Kimsenin onu seninle birlikte görmesini istemiyor. Bu senin iyiliğin için. O çok ihtiyatlı biridir.'' ''Koca Tim bizi birlikte kim isterse görsün.'' dedi. ''Bu bana vız gelir. Ben onu yanımda görmek istiyorum.'' Sonunda kumarbazın yemeği sona erdi. Sofraya meyve ve kahve geldi. Pippi bir armutu onun için ustalıkla soydu. Tim bir kahve daha istedi uyumamak için. O 3. ıstakoz neredeyse sızmama neden olacaktı. Sofraya hesap gelmedi. Pippi masaya bir $20 bıraktı. Lokantadan çıktılar. Şef garson sessizce Tim'in sofradaki başarısını alkışladı. Pippi kumarbazı küçük bir arabaya götürdü. Koca Tim buna zorlukla sığabildi. ''Tanrım, daha büyük bir araba alamaz mıydın?'' Pippi onu yatıştırmaya çalıştı. Gideceğimiz yer yakın. Gerçekten de yol 5 dakika sürdü. O sırada etraf iyice karanlık olmuştu. Sadece rıhtıma bağlı küçük bir yatın ışıkları görülüyordu. İskele rıhtıma uzatılmıştı. Başında da hemen hemen Tim kadar iri yarı biri bekliyordu. Güvertenin dibinde de başka biri vardı. Pippi ile koca Tim iskeleden teknenin güvertesine çıktılar. Sonra Dante gözüktü. Ellerini sıkmak için yaklaştı. Başında yine Rönesans şapkası vardı. Koca Tim'in şapkayı kapma çabasını uysalca engelledi. Sonra onları yemek salonuna indirdi. Masanın etrafındaki yere vidalanmış rahat koltuklara oturdular. Masaya içki şişeleri, kovayda buz ve kadehler konmuştu. Pippi 3 kadehe konyak doldurdu. Aynı anda motorlar çalıştı ve yat hareket etti. Koca Tim hemen kahretsin dedi. Hangi cehenneme gidiyoruz? Dante hemen temiz hava almak için biraz dolaşacağız diye cevap verdi. Açık denize ulaşınca güverteye çıkarak temiz havayı soluruz. Koca Tim hiçbir şeyden şüphelenmeyen bir adam değildi ama kendine güveniyor, olabilecek her şeyle başa çıkabileceğine inanıyordu. Dante Tim dedi. Anladığım kadarıyla benimle birlikte iş yapmak istiyormuşsun. Koca Tim neşeyle övündü. Hayır, senin benimle birlikte iş yapmanı istiyorum. İdare bende. Sen %100 ödemeden paralarını aklayacaksın. Üstüne biraz para da kazanacaksın. Fresno dışında bir alışveriş merkezi yaptırıyorum. 5 ya da 10 milyona onun bir bölümünü alabilirsin. Ben her zaman birkaç iş birden yaparım. Pippi de Lena, bu iş çok iyiye benziyor dedi. Koca Tim ona soğuk bir ifadeyle bak, sana ne oluyor? Bunu başından beri sormak istiyordum. Dante atıldı. O benim küçük ortağım ve danışmanım. Para benim ama beyin de onun. Bir an durdu, sonra da içtenlikle ekledi. Seni bana çok övdü. Tim çok iyi şeyler söyledi. Onun için şimdi burada konuşuyoruz. Yat şimdi hızla ilerliyor, masadaki kadehler titriyordu. Koca Tim bu genç adamı süper kupa işine sokmasının iyi olup olmayacağını düşündü. Sonra sezgiler ona bir şey fısıldadı. Sezgiler onu hiç yanıltmazdı. Arkasına yaslanarak konyağını yudumladı. Sonra iki adama soru soruyormuş gibi ciddi ciddi baktı. Bunu çoğu zaman yapardı. Aslında bu tavrını çok prova etmişti. ''İkinize bir sırrı açıklayacağım. Ama önce birlikte iş yapacak mıyız? Alışveriş merkezinden hisse istiyor musunuz?'' ''Dante, ben bu işte varım.'' dedi. ''Avukatlarımız yarın toplansınlar. Ben iyi niyetimi göstermek için para da veririm.'' Koca Tim içkisini bitirerek öne doğru eğildi. ''Süper kupadaki maçları ayarlayabilirim.'' Dramatik bir tavırla Pippi'ye kadehini tekrar doldurmasını işaret etti. Adamların suratlarındaki hayret dolu ifadeler hoşuna gitmişti. ''Palavra attığımı sanıyorsunuz, öyle değil mi?'' Dante Rönesans şapkasını çıkarıp ona düşünceli düşünceli baktı. ''Bunu küllahıma anlat diyeceğim ama böyle bir şeyi çok kişi deniyor tabii. Fakat uzman olan Pippi.'' Pippi?'' ''Pippi de Leana, böyle bir şey yapılamaz.'' dedi. ''Maçlara daha 8 ay var. Daha kimin seçileceğini bile bilmiyorsun.'' Koca Tim homurdandı. ''Öyleyse canın cehenneme. Bu iş kesin. Ama madem katılmak istemiyorsun, bence bir sakıncası yok. Yalnız size söylüyorum, şike yapılmasını sağlayabilirim. Fakat istemiyorsanız alışveriş merkezi işini yaparız. Şimdi tekneyi geri döndür ve zamanımı ziyan etme.'' ''Pippi, o kadar alıngan olma canım.'' dedi. ''Bize sadece bu işin nasıl olacağını anlat.'' Koca Tim konyağını içerek üzüntüyle ''Size bunu açıklayamam.'' dedi. ''Ama size garanti verebilirim. Siz bahislere 10 milyon yatırın, kazancı paylaşırız. Bir terslik olursa 10 milyonunuzu geri veririm.'' Dante ile Pippi birbirlerine bakarak güldüler. Dante başını eğdi. Rönesans şapkasıyla sinsi bir sincaba benziyordu. Kumarbaza 10 milyonu bana nakit para olarak mı vereceksin diye sordu. Koca Tim pek değil dedi. Bu parayı başka bir anlaşma yaparak ödeyeceğim. Fiyattan 10 milyon düşerek. Oyuncuları mı ayarlayacaksın? Pippi atıldı. Bu imkansız. Oyuncular çok fazla para kazanıyorlar. Herhalde görevlerle anlaşacaksın. Koca Tim heyecanla konuşuyordu artık. Size işi açıklayamam ama başarısız olmam imkansız. Parayı aldırmayın, ünü düşünün. Bu spor tarihinin en büyük şikesi olacak. Dante, ah tabii ya dedi. Hapishanede şerefimize kadeh kaldıracaklar. Koca Tim, işte size hiçbir şeyi açıklamamamın güzel tarafı da bu diye cevap verdi. Hapse ben gireceğim, size bir şey olmayacak. Ve benim avukatlarım çok iyi, çok nüfuzlu tanıdıklarım da var. Dante ilk kez Pippi'nin senaryosunu değiştirdi. Yeterince açıldık mı? Pippi, evet dedi, ama biraz daha konuşursak Tim bize işin iç yüzünü açıklar sanırım. Dante, Tim'in canı cehenneme diyerek gülümsedi. Duydun mu koca Tim? Senin şikeyi nasıl ayarladığını öğrenmek istiyorum. Palavra atmaya da kalkışma. Kumarbazı öyle aşağılarcasına konuşmuştu ki adamın suratı kıpkırmızı kesildi. Koca Tim omurdandı. Seni küçük solacağım. Beni korkutabileceğini mi sanıyorsun? Sen FBI'dan ve vergi dairesinden daha mı sertsin? Batı kıyısındaki en gaddar tefeciden. O şapkanın içine becereceğim. Dante koltuğunda arkasına yaslanarak bölmeye hızla vurdu. Birkaç saniye sonra iri yarı sert görünüşlü iki adam kapıyı açarak orada durdular. Koca Tim de karşılık olarak ayağa kalktı. Kalın koluyla masanın üzerindekileri süpürdü. İçki şişeleri, buz kovası ve kadeh dolu tepsi şangırdayarak yere yuvarlandı. Pippi, yapma Tim diye bağırdı, beni dinle. Koca Tim'in boş yere acı çekmesini istemiyordu. Ona vurmayı da, planda yoktu bu. Ama koca Tim boğuşmaya hazırdı, kapıya doğru atıldı. Dante birdenbire kumarbazın kollarının altından süzülerek dev gibi gövdesine sokuldu. Sonra birbirlerinden ayrıldılar ve koca Tim dizüstü çöktü. Hali korkunçtu. Gömleğinin yarısı kesilmişti. Kıllı sağ göğsünün yerinde şimdi koskocaman kırmızı bir yarık vardı. Buradan kanlar şiddetle fışkırıyor, masanın yarısını kaplıyordu. Dante'nin elindeki geniş bıçak sapına kadar kana bulanmıştı. Dante iki korumaya onu bir koltuğa oturtun diye emretti. Sonra da masadaki örtüyü alıp kumarbazdan fışkıran kanları durdurmaya çalıştı. Koca Tim şok yüzünden kendinden geçmek üzereydi. Pippi bağırdı, bekleyebilirdin. Dante hayır dedi. O sert bir adam. Ne kadar sertmiş görelim bakalım. Pippi ben güvertedeki hazırlıklara bakayım diye mırıldandı. Olacakları seyretmek istemiyordu. O ana dek kimseye işkence yapmamıştı. Bu tür işkenceleri haklı çıkaracak kadar önemli hiçbir sır olamazdı. Birini öldürdüğün zaman onu sadece sana zarar vermemesi için bu dünyadan gönderirdin. Pippi güvertede adamlarından ikisinin hazırlıkları tamamlamış olduklarını gördü. Çelik kafes çengele takılmış, güverteye naylon örtüler serilmişti. Ilık hava tuz kokuyor, okyanus karanlık gecede morumsu duruyordu. Pippi tam 15 dakika denizi seyretti, sonra kapıda nöbet bekleyen iki adam geldiler. Koca Tim'in ölüsünü taşıyorlardı. Ceset öyle korkunç bir haldeydi ki Pippi hemen başka tarafa baktı. Dört adam koca Tim'in cesedini kafese koydular, sonra da kafesi denize indirdiler. Adamlardan biri okyanusun dibindeki yaratıkların arasından geçerek ölüyle kendilerine ziyafet çekebilmeleri için çubukları ayarladı. Sonra çengel açıldı ve kafes denizin derinliklerine daldı. Daha güneş doğmadan koca Tim bir iskelete dönüşecek ve okyanusun dibindeki kafesinde sonsuza dek yüzecekti. Dante güverteye çıktı. Duş yaptığı belliydi. Giysilerini de değiştirmişti. Rönesans şapkasının altında saçları ıslaktı. Üzerinde bir tek damla kan bile yoktu. ''Demek aşağı Rabbani oldu bile'' dedi. ''Beni bekleyebilirdin.'' Pippi konuştu mu diye sordu. Dante ''Ah evet'' dedi. ''Şike işi çok basitmiş ama belki de sonuna kadar palavra atıp durdu.''
27. ayrımın sonu. Sayfa 264.